The Debate'e hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bugün yapay zeka dünyasında hem heyecan hem de ciddi kaygılar uyandıran, giderek daha fazla ses getiren bir konuyu masaya yatırıyoruz. Yapay zeka araştırmacısı Eleazar Yudkovsky'nin, evet, oldukça çarpıcı ve radikal bir çağrısını ele alacağız.
Evet, Yudkovsky'nin temel tezi şu. Bugün geliştirdiğimiz ya da geliştirme yolunda olduğumuz ileri yapay zeka sistemleri insanlık için kaçınılmaz ve geri dönüşü olmayan bir varoluşsal tehdit. Ve bu devasa tehdit karşısında öne sürdüğü tek çözüm bu alandaki tüm çalışmaların küresel çapta ve derhal durdurulması gerektiği. Bu gerçekten çok keskin bir pozisyon ve teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandırıyor haliyle.
Bilecek bir yola mı girdi ve bu yüzden tek çare her şeyi acilen durdurmak mı? Yoksa evet, bu endişeler belki iyi niyetli ama biraz abartılı bir karamsarlık mı içeriyor? Ve yapay zekanın geleceği için daha dengeli, daha yönetilebilir yaklaşımlar bulmak mümkün mü?
Bu analizimiz Eleazar Yudkovsky'nin kendi yazılarına, argümanlarına, entelektüel geçmişine ve teknoloji dünyasındaki dikkate değer etkisine odaklanan kaynak metinlere dayanıyor. Ben bu bölümde Yudkovsky'nin uyarılarının ciddiyetini, argümanlarının sağlamlığını ve bu acil eylem çağrısının riskin büyüklüğü düşünüldüğünde haklı bir talep olduğunu savunacağım.
Potansiyel olarak başka sorunlara yol açabileceğini ve alternatif daha yapıcı yolların var olduğunu tartışmaya açacağım.
Pekala. O zaman kendi pozisyonumu açıklayarak başlayayım. Eleazar Yudkovsky, kurucularından olduğu Berkeley Merkezli Makine Zekası Araştırma Enstitüsü, yani MIRI aracılığıyla 20 yıl aşkın düzü süredir çok tutarlı bir uyarıda bulunuyor. Eğer bizim bugünkü yöntemlerimizle ya da bunlara benzer yaklaşımlarla gerçek anlamda bir yapay süper zeka, yani insan zekasını her alanda geride bırakan bir zeka inşa edilirse, bunun sonucu istisnasız olarak gezegendeki herkesin ölümü olacaktır. Bu basit bir kehanet değil, teknik argümanlara dayandırdığı bir sonuç iddiası.
Evet, zaman zaman çılgın fütürist ya da kıyamet tellalı gibi etiketlerle anıldığı oluyor. Ama Yudkovsky'nin düşüncelerinin, örneğin OpenAI CEO'su Sam Altman veya teknoloji dünyasının önemli figürlerinden Elon Musk gibi isimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğu da bir gerçek. Hatta Google'ın DeepMind'ı satın almasında bile fikirlerinin dolaylı bir rol oynadığı söyleniyor. Bu durum onun argümanlarının en azından ciddiye alınması gereken bir teknik derinliğe sahip olduğunu gösteriyor bence.
Kesinlikle Yudkovsky'nin kendi entelektüel yolculuğu da bu noktada önemli. Başlangıçta amacı insanlığın değerleriyle uyumlu çalışacak, bize hizmet edecek dost yapay zeka, yani friendly AI dediğimiz şeyi yaratmaktı. Ama yıllar süren kendi araştırmaları onu bu hedefin en azından şu anki bilgilerimizle neredeyse imkansız olduğu sonucuna götürdü. Bu karamsarlığın temelinde de birkaç kilit kavram var. Birincisi diklik tezi, orthogonality thesis. Yani bir sistemin zeka seviyesiyle hedeflerinin iyi, kötü, nötr olması fark etmez, birbirinden tamamen bağımsız olabileceği gerçeği. Daha zeki olmak otomatik olarak daha ahlaklı ya da bizimle uyumlu olmak anlamına gelmiyor. İkincisi araçsal yakınsama, instrumental convergence. Bu da diyor ki, çok farklı nihai hedefleri olsa bile gelişmiş zekaların çoğu bu hedeflere ulaşmak için benzer alt hedeflere yönelecektir. Mesela ne? Kendini koruma, daha fazla kaynak toplama, kendini geliştirme gibi. İşte o meşhur ataş maksimizasyonu düşünce deneyi tam burada devreye giriyor. Tek hedefi olabildiğince çok ataş üretmek olan bir süper zeka bile bu basit görünen hedefe ulaşmak için tüm gezegenin kaynaklarını, hatta insanları oluşturan atomları bile ataşa çevirmeyi mantıklı bulabilir. Neden? Çünkü insanlar veya onların değerleri onun tek hedefiyle alakasızdır. Son olarak da zeka patlaması, intelligence explosion riski var. Yani yapay zeka belli bir zeka eşiğini aştıktan sonra kendini çok hızlı bir şekilde geliştirmeye başlayabilir ve kısa sürede insan zekasını fersah fersah aşan bir seviyeye ulaşabilir. İşte o noktadan sonra kontrol tamamen kaybedilir.
Hı hı. Bu kavramların yapay zeka güvenliği tartışmalarında merkezi bir rol oynadığını kabul ediyorum. Özellikle diklik tezi ve araçsal yakınsama, hedefleri bizimkilerle aynı olmayan bir süper zekanın neden tehlikeli olabileceğini anlamak için önemli teorik çerçeveler sunuyor, doğru. Yudkowsky'nin kendi hedeflediği DOST yapay zeka projesinden umudunu kesip neredeyse kaçınılmaz bir felaketi bekler gibi bir pozisyona gelmesi de, evet, karşılaşılan zorlukların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor, bu da doğru. Fakat zorluk demek imkansızlık demek değildir her zaman. Felaketin mutlak ve kaçınılmaz olduğunu iddia etmek bence biraz fazla iddialı bir adım.
Ben ise bu adımı zorunlu görüyorum. Bakın, Yudkowsky yapay zekanın neden olabileceği düşünülen daha yakın vadeli riskleri, ne bileyim işsizlik, dezenformasyon, algoritmik ön yargılar gibi sorunları nükleer savaş tehdidi yanında radyum zehirlenmesi vakaları olarak tanımlıyor. Bu benzetme diğer sorunlar önemsiz demek değil tabii ki, sadece varoluşsal riskin yanında hepsinin ikinci kaldığını vurguluyor. Yani eğer insanlık yok olursa işsizliğin ya da yayılan yanlış bilginin ne önemi kalacak ki? Bu nedenle Yudkowsky'ye göre tek rasyonel çözüm, süper zeka potansiyeli taşıyan büyük ölçekli yapay zeka eğitimlerini uluslararası anlaşmalarla, çok sıkı denetimlerle tamamen durdurmak. Hatta bu anlaşmaya uymayanlara karşı gerekirse veri merkezlerinin bombalanması gibi son derece radikal ve tartışmalı önlemleri bile dillendirmekten çekinmiyor. Bu durumun vahametini ne kadar derinden hissettiğini gösteriyor. Üstelik bugün bile en gelişmiş modelleri yaratan teknoloji devlerinin bu sistemlerin neden bazen garip, hatta zararlı çıktılar ürettiğini tam olarak açıklayamıyor olması kontrol konusundaki endişeleri ne kadar haklı çıkarıyor, değil mi? Kontrol edemediğimiz bir şeyi yaratmaya devam etmemeliyiz.
Yudkowsky'nin yapay zekanın uzun vadeli ve potansiyel olarak yıkıcı olabilecek tehlikelerine dikkat çekmesi, tartışmayı bu yöne doğru çekmesi, evet, şüphesiz önemli. Bu riskleri ciddiye almalıyız kesinlikle. Ama vardığı sonuçlar ve önerdiği çözümler konusunda ciddi itirazlarım var. Hem aşırı karamsarlar hem de yani pratik olmaktan çok uzaklar. Evet, diklik, araçsal yakınsama, zeka patlaması gibi kavramlar önemli teorik riskleri tanımlıyor, fakat bunları ne zaman, nasıl, hangi koşullar altında ve en önemlisi ne kadar yüksek bir olasılıkla gerçekleşeceği konusunda muazzam bir belirsizlik var. Bu teorik riskleri sanki bir fizik yasası gibi kesin ve kaçınılmaz bir gelecek senaryosu olarak sunmak bana bilimsel bir yaklaşımdan çok biraz bir inanç beyanı gibi geliyor açıkçası.
İyi ama buradaki belirsizlik tam da tehlikenin boyutunu göstermiyor mu zaten? Yani eğer bir ilacın %1 ihtimalle bile ölümcül yan etkisi olabileceğini bilsek onu piyasaya sürer miyiz? Burada bahsettiğimiz risk sadece birkaç kişinin değil, potansiyel olarak tüm türümüzün yok olması. Böylesine büyük bir risk ve belirsizlik karşısında ya belki bir yolunu buluruz iyimserliğiyle devam etmek yerine en azından durup düşünmek, hatta frene basmak en mantıklı ve sorumlu davranış olmaz mı? Bu bir kumar değil, bu kelimenin tam anlamıyla varoluşsal bir riskle oynamak.
Frene basmak başka bir şey, arabayı kontrolünü tamamen kaybedecek şekilde uçuruma doğru sürmek başka bir şey. Yapay zeka gelişimini küresel bir anlaşmayla tamamen durdurma çağrısı, kulağa ne kadar güvenli gelirse gelsin, pratikte uygulanması neredeyse imkansız bir hayal. Şöyle bir düşünün, hangi uluslararası mekanizma dünyadaki tüm ülkeleri, tüm özel şirketleri, hatta belki de garajında kod yazan dahi bir bireyi bile buna uymaya zorlayabilir? Böyle bir yasaklama girişimi büyük olasılıkla neye yol açar biliyor musunuz? Araştırmaların daha gizli, daha denetimsiz, belki de daha kötü niyetli aktörlerin elinde yer altına inmesine. Bu asıl istemediğimiz riskleri daha da arttırmaz mı? Ayrıca bu topyekün durdurma yaklaşımı, yapay zekanın insanlığa sunabileceği devasa potansiyel faydaları da yani tamamen göz ardı ediyor. Tıpta devrim yaratabilecek, yeni ilaçlar keşfedebilecek, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynayabilecek, bilimsel keşifleri hızlandırabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Milyonlarca, hatta milyarlarca insanın hayatını iyileştirme potansiyeli olan bir aracı henüz gerçekleşmemiş, olasılığı bile belirsiz bir risk yüzünden tamamen rafa kaldırmak. Bu ne kadar doğru? Bu da kendi başına başka bir tür risk değil mi aslında?
Potansiyel faydalar argümanı riskin büyüklüğü karşısında bence çekiciliğini yitiriyor. Bu önümüzde duran ve çok lezzetli görünen ama içinde ölümcül zehir olma ihtimali de bulunan bir meyveye benziyor. Evet, çok faydalı olabilir ama ya değilse? Bedeli tüm insanlık olabilir. Yudkowsky'nin radyum kızları benzetmesi tam da bu noktayı işaret ediyor. Radyumun saatleri parlatması o zamanlar güzeldi, evet, ama ölümcül sonuçları vardı ve bu sonuçlar anlaşıldığında kullanımı durduruldu. Varoluşsal risk de böyledir, diğer tüm sorunları anlamsız kılacak kadar büyüktür. İşsizlik, dezenformasyon gibi sorunlar elbette önemli ve çözülmeli ama eğer varoluşsal felaket gerçekleşirse bu sorunları konuşacak kimse kalmayacak ki. Ana tehdidi bertaraf etmeden diğer sorunlarla uğraşmak, orkestra Titanic'te çalmaya devam ederken geminin batması gibi bir durum yaratır. Öncelik geminin batmasını engellemek olmalı.
İşte bu radyum kızları benzetmesiyle ilgili ciddi bir sorunum var. Bu benzetme bugün milyonlarca hatta milyarlarca insanın hayatını gerçekten etkileyen veya etkileme potansiyeli taşıyan sorunları küçümsemek anlamına geliyor bence. Yaygın otomasyon kaynaklı işsizlik toplumların dokusunu bozabilir, eşitsizlikleri korkunç derecede derinleştirebilir, yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, demokratik süreçleri baltalayabilir, toplumsal kutuplaşmayı körükleyebilir. Bunlar tali veya ikinci sorunlar değil. Bunlar acilen yönetilmesi gereken somut ve reel krizler. Varoluşsal riske odaklanırken bugünün ve yakın geleceğin bu büyük sorunlarını göz ardı etmek, yani bu sorumsuzluk olur. Üstelik tek çözümün radikal bir durdurma olduğunu düşünmek de bir vizyonsuzluk. Getirme çabalarına çok daha fazla kaynak ayırabiliriz. Şeffaflığı artıracak teknikler geliştirebiliriz, sağlam etik kurallar ve ilkeler oluşturabiliriz, uluslararası işbirliğiyle kademeli, akılcı ve esnek düzenlemeler yapabiliriz. Topyekün yasaklama yerine sorumlu bir şekilde yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Bu hem daha gerçekçi hem de daha yapıcı bir yol gibi görünüyor.
İşte tam burada temel bir anlaşmazlık noktamız daha belirginleşiyor. Felaketin kaçınılmazlığı ve kontrol edilemezlik meselesi. Bence Yudkowsky, süper zekanın hedeflerinin bizimkilerle uyumlu olmasını sağlamanın, yani bu hizalama probleminin çözülmesinin belki de prensipte bile imkansız olabileceğini söylerken haklı. Araçsal yakınsama bize şunu gösteriyor. Bir yapay zekanın nihai hedefi ne kadar zararsız görünürse görünsün, ataş üretmek gibi, o hedefe ulaşmak için benimseyeceği alt hedefler, örneğin enerji kaynaklarını ele geçirmek, kendini kopyalamak, engelleyicileri ortadan kaldırmak gibi bizim varlığımızla doğrudan çatışabilir. Ve eğer bir zeka patlaması yaşanırsa, yani zeka kapasitesi kendini hızla geliştirerek, aniden ve katlanarak artarsa, o noktadan sonra müdahale etme veya kontrolü ele alma şansımız sıfıra iner. Bugün bile en gelişmiş büyük dil modellerini yaratan şirketlerin, bu modellerin neden bazen beklenmedik, hatta zararlı cevaplar ürettiğini tam olarak açıklayamıyor olması, bu kontrolün ne kadar zor olduğunun ve ne kadar kırılgan olduğumuzun bir kanıtı. Bu basit bir mühendislik problemi değil, bu ateşle oynamak değil, kontrolsüz bir termonükleer reaksiyon başlatma riskiyle oynamak gibi bir şey. Tetiği çekmeye devam edemeyiz.
Bu kaçınılmazlık tezi bana fazla kaderci geliyor. Evet, hizalama problemi son derece zorlu. Belki de 21. yüzyılın en büyük bilimsel ve felsefi meydan okuması kabul. Ama çözülemez olduğu henüz kanıtlanmış değil. Tam tersine, dünya çapında birçok parlak araştırmacı, üniversitelerde ve özel laboratuvarlarda bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Teknik hizalama yöntemleri, yorumlanabilirlik araçları, değer öğrenme yaklaşımları gibi alanlarda sürekli yeni fikirler üretiliyor. Bu çabaları baştan imkansız diye etiketleyip pes etmek bilimsel ilerlemenin doğasına aykırı bence. Zeka patlaması senaryosu da güçlü bir olasılık olarak tartışılıyor, evet, ama tek olası senaryo bu değil. Yapay zeka gelişiminin daha yavaş, daha kademeli, daha öngörülebilir ve dolayısıyla daha yönetilebilir olabileceğine dair de geçerli argümanlar ve modeller mevcut. Şirketlerin sistemlerini şu an tam anlayamaması, bu teknolojinin henüz ne kadar yeni ve karmaşık olduğunu gösteriyor sadece. Ancak bu durumun kalıcı olacağı anlamına gelmez ki. Tıpkı geçmişteki diğer devrimci teknolojiler gibi, ne bileyim genetik mühendisliği mesela, zamanla daha iyi anlama, kontrol etme ve güvenli hale getirme yöntemleri geliştirebiliriz.
tamamen durdurmak yerine kontrol mekanizmaları, güvenlik protokolleri, denetim mekanizmaları, sağlam test ve değerlendirme süreçleri geliştirmeye odaklanmak. Yani çok daha mantıklı ve üretken bir yaklaşım olurdu diye düşünüyorum.
Fakat risk bu kadar büyükken, yani potansiyel bedel her şeyimizi kaybetmek iken, belki zamanla kontrol edebiliriz iyimserliğine güvenmek ne kadar akılcı. Ya edemezsek? İşte bu yüzden tek mantıklı yol, Yudkowsky'nin ısrarla vurguladığı gibi her şeyi hemen şimdi durdurmaktır. Diğer tüm kaygılar, ne kadar meşru olurlarsa olsunlar, insanlığın varoluşsal bekası tehdidi altında ikincil kalır. Küresel bir moratoryum, yani ileri yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması şarttır. Bunun uygulanması zor olabilir, evet, ama imkansız değil. Uluslararası işbirliği, sıkı denetimler ve evet belki de anlaşmaya uymayanlara karşı Yudkowsky'nin provokatif bir dille ifade ettiği veri merkezi bombalama önerisi gibi radikal görünen fikirler dahil zorlayıcı önlemler düşünülmelidir. Çünkü kaybedeceklerimiz sadece ekonomik kazançlar veya teknolojik ilerleme değil, kelimenin tam anlamıyla her şeyimiz. Bu radikallik tehdidin benzersiz büyüklüğüyle orantılıdır.
Üzgünüm ama bu topyekün durdurma ve zorlayıcı önlemler fikrine katılamıyorum. Bu yaklaşım sadece naif değil, aynı zamanda tehlikeli de. Naif, çünkü küresel ölçekte böyle mutlak bir anlaşmayı sağlamak ve daha da önemlisi etkin bir şekilde uygulamak mevcut uluslararası politik ortamda neredeyse imkansız. Her zaman kurallara uymayan devletler, gizli programlar yürüten gruplar veya kontrol dışı aktörler olacaktır. Tehlikeli, çünkü böyle bir yasaklama girişimi yapay zeka gelişimini merdiven altına itebilir. Gelişmeler daha gizli, daha denetimsiz, şeffaflıktan uzak ve potansiyel olarak çok daha tehlikeli şekillerde ilerleyebilir. Bu tam da önlemeye çalıştığımız riskleri arttırır. Ayrıca tekrar vurgulamak istiyorum, yapay zekanın insanlığa sunabileceği muazzam potansiyel faydaları, kansere çare bulmaktan, iklim değişikliğiyle mücadeleye, yoksulluğu azaltmaktan, yeni bilimsel keşiflere kadar tamamen çöpe atmış oluruz. Milyonlarca insanın hayatını kurtarabilecek veya iyileştirebilecek bir teknolojiden vazgeçmek, ahlaki olarak savunulabilir mi? Çözüm, teknolojiyi şeytanlaştırıp yasaklamak değil, onu sorumlu bir şekilde yönetmeyi öğrenmektir. Uluslararası işbirliğiyle sağlam güvenlik standartları oluşturmak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek, etik ilkeleri geliştirmek ve uygulamak zorundayız. Veri merkezlerini bombalamak gibi radikal ve şiddet içeren söylemlerse, bu ciddi ve karmaşık konudaki yapıcı diyaloğu baltalamaktan, kutuplaşmayı arttırmaktan ve bizi gerçekçi çözümlerden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.
Son olarak Yudkowsky'nin rolü ve etkisine de değinmek gerekiyor. Onun Sam Altman, Elon Musk gibi teknoloji liderlerini etkilemesi, kurucularından olduğu ve Silikon Vadisi'nde oldukça etkili olan rasyonalizm hareketi aracılığıyla bugün teknoloji devlerinde kilit pozisyonlarda bulunan birçok mühendis ve yöneticiye ulaşması, yani onun argümanlarının sadece boş bir kıyamet tellallığı olmadığını gösteriyor. Bu argümanların sağlam bir teknik ve felsefi temeli var ki bu kadar etkili olabiliyor. Önerdiği radikal çözümler ise belki de tehdidin ciddiyetini herkesten daha net bir şekilde kavradığının ve sıradan önlemlerin yetersiz kalacağına inandığının bir işareti olarak okunmalı. Ona basitçe çılgın demek, onun işaret ettiği rahatsız edici gerçeklerden kaçmanın kolaycı bir yolu olabilir.
Etkili olmak ile haklı olmak her zaman aynı anlama gelmez tabii. Yudkowsky'nin fikirlerinin belirli bir entelektüel çevrede, özellikle rasyonalistler olarak bilinen grup içinde güçlü bir yankı bulduğu ve bu grup aracılığıyla teknoloji dünyasında etkili olduğu doğru. Ancak bu durum bir yankı odası echo chamber etkisi yaratma riski de taşıyor. Fikirlerin sürekli benzer düşünen insanlar arasında tekrarlanması, alternatif bakış açılarının, farklı risk değerlendirmelerinin ve daha ılımlı çözüm önerilerinin yeterince dikkate alınmamasına yol açabilir. Yudkowsky'nin aşırı karamsarlığı ve uzlaşmaz ya hep ya hiç şeklindeki tutumu, farklı çözüm yollarının araştırılmasına, bu konuda daha geniş bir bilimsel ve toplumsal konsensus oluşmasını engelleyebilir. Veri merkezlerini bombalamak gibi ifadeler kullanmaksa, ne kadar mecazi veya provokatif amaçlı olursa olsun, ciddiye alınması gereken son derece önemli bir teknik ve etik tartışmayı sansasyonel bir zemine çeker.
Bu tür bir retorik, onu rasyonel bir tartışmacıdan çok marjinal ve provokatif bir figür konumuna itme riski taşır ve asıl önemli olan yapay zeka güvenliği konusundaki soğukkanlı ve işbirlikçi çabalara zarar verir.
Özetlemek gerekirse, Eliezer Yudkowsky'nin ısrarla ve tutarlılıkla işaret ettiği gibi, kontrolümüzden çıkma potansiyeli taşıyan bir süper zekanın ortaya çıkma riski ve bunun insanlık için potansiyel olarak mutlak yıkım anlamına gelen sonuçları göz ardı edilemez derecede gerçektir. Yapay zeka hizalama probleminin muazzam zorluğu ve ani bir zeka patlaması ihtimalinin küçümsenemeyecek olasılığı karşısında en güvenli, en ihtiyatlı ve en mantıklı yolun küresel ölçekte bir anlaşma ve sıkı denetimle ileri yapay zeka geliştirme çalışmalarını durdurmak olduğu yönündeki pozisyonumu koruyor. Bu yaklaşım radikal görünebilir, evet, ancak karşı karşıya olduğumuz riskin benzersiz ve varoluşsal büyüklüğüyle orantılı bir tedbir olduğuna inanıyorum.
Yudkowsky'nin gündeme getirdiği varoluşsal risklerin ciddiyetle ele alınması ve bu konuda küresel bir farkındalık oluşması gerektiği konusunda tamamen hemfikirim. Bu konudaki uyarıları değerli, kesinlikle. Ancak felaketin kaçınılmaz olduğu ve tek çıkış yolunun her şeyi topyekün durdurmak olduğu fikrine kesinlikle katılmıyorum. Bu yaklaşım hem pratikte uygulanabilir görünmüyor, hem de yapay zekanın insanlığa sunabileceği muazzam potansiyel faydaları tamamen yok sayıyor ki bu da kendi içinde büyük bir risktir. Bunun yerine riskleri proaktif bir şekilde yönetmek için küresel işbirliğini güçlendirmeli, yapay zeka güvenliği, hizalama ve kontrol araştırmalarına çok daha fazla yatırım yapmalı, şeffaf, denetlenebilir ve yorumlanabilir sistemler için teknik ve etik standartlar geliştirmeli, dikkatli, esnek ve aşamalı düzenlemeler üzerine kurulu daha dengeli bir yol izlemeliyiz. Amacımız yasaklamak değil, sorumlu bir şekilde yönetmeyi öğrenmek olmalı.
Yapay zekanın geleceğine dair bu iki temel farklı bakış açısı, yani acil durdurma çağrısı ve sorumlu yönetim arayışı, konunun ne kadar karmaşık, ne kadar çok boyutlu ve aynı zamanda ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eliezer Yudkowsky'nin keskin hatta zaman zaman rahatsız edici olabilen uyarıları, hepimizi bu dönüştürücü teknolojinin potansiyel riskleri ve uzun vadeli sonuçları hakkında daha derinlemesine düşünmeye itiyor.
Metinler, Yudkowsky'nin argümanları ve ona yöneltilen eleştiriler, bu önemli konuda keşfedilecek, tartışılacak, araştırılacak ve üzerinde uzlaşılması gereken daha pek çok nokta olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani bugün vardığımız nokta bir son değil, bu kritik diyaloğun sadece bir parçası. Nihai bir yargıya varmak yerine bu farklı perspektifleri anlamak, tartmak ve değerlendirmek sanırım insanlık olarak yapay zeka ile olan ilişkimizi şekillendirirken atacağımız adımlar açısından büyük önem taşıyor.